Ayrım 11, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 149. TSK'nın burnu sürtülsün. Gelelim Ergenekon ile balyoz kumpaslarına. Çankaya Köşkü'nü ele geçiren AKP için sindirilmesi gereken tek kurum kalmıştı, Türk Silahlı Kuvvetleri. Abdullah Gül, kendisini Çankaya Köşkü'nde istemeyen askere kızgındı. AKP yönetimi de tek başına hükümranlık adına TSK'nın burnunun sürtülmesini istiyordu. Bunlardan önemlisi, NATO ile Pentagon'un TSK'dan memnuniyetsizliği söz konusuydu. Pentagon, TSK'nın özellikle Soğuk Savaş süreci ve PKK başkaldırısı sonrasında milli bir çizgiye kaydığını görüp, kendi çıkarları bağlamında endişeleniyordu. Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkmasıyla Pentagon, CIA aracılığıyla kontrolünde bulunan FETÖ'ye görev verdi. FETÖ bu operasyonda kilit önemdeydi. Zira emniyet ve yargıda canlı bomba, ruh halini taşıyan sürüyle müride sahipti. Neticede Washington'ın yeşil ışığı ve hatta desteğiyle önce Abdullah Gül, akabinde FETÖ harekete geçti. Askerler sizi öldürecek. Gül, Haşhaşi güruhunun imamlarıyla yaptığı toplantıda şu talimatı verdi. Her şeyi delillendirin. Bu emir üzerine komplo ve tertipler için harekete geçildi. Hazırlanan senaryo gereği önce Hrant Dink öldürtüldü. Amaçları uluslararası kamuoyunda TSK'ya karşı yapılacak olan kirli ve rezil operasyona meşruiyet sağlamaktı. FETÖ bu cinayet organizasyonunda Muhsin Yazıcıoğlu'nun gençlerini kullandı. Tezgahı gören Yazıcıoğlu, Pensilvanya ile AKP zirvelerini arayarak hepinizi bir bir afişe edeceğim diye tehdit etti. Bu tehditten bir hafta sonra Yazıcıoğlu malum kazada yaşamını yitirdi ki failleri bize göre bellidir. Rahip, Santoro ve Malatya'daki misyoner cinayetleri de aynı amaçla işlendiler. Bunlar da tıpkı Hrant Dink misali TSK'ya yapılacak olan operasyona zemin yaratmak içindi. Tayyip Erdoğan ise bu süreçte şöyle ikna edildi. Emniyet istihbaratı ele geçiren FETÖ'nün haşhaşileri neredeyse her gün Erdoğan'a gidip kulağına şöyle fısıldıyordu. Efendim, askerler size suikast hazırladı, öldürecekler. Kesin istihbarat. Bu yalanla beraber kendi uydurdukları sözde kanıtları sundular. Erdoğan da bunun üzerine madem öyle, gidin üstüne emrini verdi. Tayyip Bey'in bu operasyona yeşil ışık yakmasının bir başka sebebi de, 28 Şubat'ta yaşadıkları ve geçmişteki siyasal İslamcı kimliğinin TSK'ya bakışıydı. Perinçey'in uyarısı ve TSK. Dramatik nokta, TSK'yı yönetenlerin bu operasyona karşı harekete geçmemesidir. Yaşar Büyükanıt'ın Kışla'dan teğmenini vermesi sonrasında göreve gelen İlker Başbuğ, meydan okuyup durun diyemedi. İş işten geçip diklenince faturayı Silivri'de ödedi. Peki asker ne mi yapabilirdi? Kendini koruma adına mensuplarını vermeyip ben yargılarım diyebilirdi. Tamam, böyle bir durumda iktidar emeklilik mekanizmasını çalıştırırdı ama peşi sıra göreve gelen 3 komutan bunu yapsa ve yapılan operasyonu millete duyursa AKP darmadağın olurdu. TSK başlangıçta yapılan operasyonu Doğu Perinçey'in 2008'de yaptığı açık ve net uyarıya rağmen kavrayamadı. Kavradığında da meydan okuyacak komutan bulamadı. Ergenekon, balyoz ve casusluk davaları tertibe dayalı açık bir emperyal operasyondu. FETÖ müritlerinin delil uydurma adına yaptığı kahpelikler şimdi bir bir ortaya çıkıyor. Sabahattin Işık Koşaner, o süreçte yiğit duruş sergileyen komutanlardandı. TSK için 2 yıllık genelkurmay başkanlığını elinin tersiyle itti ama ötesine geçemedi. Necdet Özel ise tam bir teslimiyet halinde istenilen her şeyi yaptı. Peki bu dönemin medyası mı? Emin olun, işgal yıllarındaki Ali Kemal matbuatı bile o günlerdeki yandaş medyadan daha şerefliydi. Medya infazları ve Oda TV. Hele Ahmet Altan'ın yönettiği o Taraf gazetesi. Bu tezgahların işlemesi adına FETÖ tarafından kurulup finanse edilen Taraf da, Yasemin Çongar gibi eski eşi CIA'ya çalışanı gazeteciler de vardı. Bu aralar basına özgürlük vaazları veren FETÖ müridi Ekrem Dumanlı'nın yönettiği zaman ile Akın İpek'in Bugün gazetesi her gün infazlar gerçekleştirip itibar cinayetleri işliyordu. Yandaş, Sabah, Star, Akşam, Türkiye, Habertürk, Akit, Yeni Şafak ve bunun gibi hepsi bu karalamanın merkezindeydi. Özellikle de FETÖ, müritlerinin yönettiği TRT dahil bütün televizyon kanalları adeta cellatlık yaptılar. Açıktan jurnallerle insanları hedefe oturtuyorlardı. Sabih Kanadoğlu evinde otururken televizyon ekranlarında altyazı geçilip gözaltı haberleri veriliyor, savcılar yönlendiriliyordu. Oda TV komplosunda aynı metotlar uygulandı. Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Yalçın Küçük, Nedim Şener ve Ahmet Şık gibi isimler akla hayale gelmeyecek yalan ve isnatlarla tutuklandılar. Düşünün, değil Türkiye'de, dünyada ilk defa basılmamış bir kitap için insanlar hapse atıldı ve kendine liberal diyenler bu olayı demokrasi diye alkışladı. Haliç'teki Simonlar. Hele bir Hanefi Avcı olayı var ki vicdanları kanattı. Namazında abdestinde olan emniyet müdürü Avcı'yı sol örgüt üyesi diyerek hapse attılar. Avcı'ya kızmalarının iki sebebi vardı. Birincisi, emniyette F tipi yapılanma iddialarına hayır dememesi ve meslektaşı Emin Arslan'ın dürüstlüğüne kefil olmasıydı. Emniyetteki F tipi çete, önlerinde engel olarak gördüğü Emin Arslan'ı uyuşturucu çete lideri diye hedefe oturtunca Hanefi Avcı isyan ederek hayır ona ben kefilim dedi. Buna paralel olarak Avcı tam o süreçte büyük bir kahramanlık yaparak Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet bugün cemaat, Angora Yayınları 2010 kitabını yazdı. Bu kitap FETÖ'yü ifşa eden gerçek bir devlet belgesiydi ve FETÖ o andan itibaren insaf, idrak sahibi bütün vicdanlarda sorgulanmaya başlandı. AKP'liler bile acaba mı dediler. FETÖ bunun üzerine Hanefi Avcı'ya rezil kumpaslar kurarak hapse gönderip mahkum ettirdi. Sadece o değil, ona kitap yazımında yardımcı oldu diye Nedim Şener de Silivri'ye gönderildi. F tipi çete, tertip ve komploda o kadar uzmanlaşmıştı ki, cemaat ablalarını güya Allah'a hizmet adına, başkalarına komplo kurmak için metres olarak bile kullanabildi. Hülasa, Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve benzeri süreçler, Türkiye'de insanların cadı avına tutulup kanun ve ahlak tanımadan gırtlaklarının sıkıldığı bir dönem oldu. Bugün özgürlükçü geçinen gazeteci kılıklı onlarca zavallı, bu alçak tertip ve komploların şakşakçı amigolarıydı. Mesela kimler mi? Ergenekon için kim neler demişti? İşte Yılmaz Özdil'in derlemesiyle birkaç örnek. Ahmet Altan. Balyoz planını 1000 defa getirseler, 1000 defa gazeteye basarım. Cengiz Çandar. Nazilerin yargılandığı Nürnberg mahkemelerinden mülhem olarak Balyoz davası Türkiye'nin Nürnberg'idir. Hasan Cemal, Balyoz, AK Parti'ye hedef alan bal gibi darbe planıdır. Fatih Altaylı, darbe planladıklarından hiç kuşku duymuyorum. Oral Çalışlar, Balyoz'un darbe planı olmadığını ileri sürmek komiktir. Amber'in Zaman, Balyoz davası sivilleşmenin en önemli sembolü. Hikmet Genç, o kaldırdıkları Balyoz'un altında kendileri kaldı. Hilal Kaplan, darbeciler ilk defa hukuka tabi kılınıp cezalandırıldı. Ali Bayramoğlu, 28 Şubat'ın devamı olan bir kalkışma kuyruğundan yakalandı, darbeci neslin tasfiyesi tamamlanmıştır. Mümtaz Er Türköne, TSK lağvedilsin. Mustafa Ünal, Balyoz millete değil darbecilere indi. Erhan Başyurt, toprağın altı cephanelik üstü darbe planı kaynıyor. Ergun Babahan, komuta kademesi baştan aşağı yenilenmeli. Silahlı kuvvetler açılımı yapılmazsa bu ülke yerinde saymaya devam eder. İsmet Berkan, güneş balçıkta sıvanmaz. Gerçekten darbe hazırlığı var. Ekrem Dumanlı, cuntacılar panik yaşıyor. Suçüstü yakalananlar çareyi yargı ve medyadaki dostlarını yardıma çağırmakta buluyor. Herkes cuntacıların uzantıları olan gazeteciler üzerine kafa yormalı. Taha Akyol, 11 ve 17 oğlu Sidler sahte bile olsa görmezden gelinebilir mi? Darbe çalışması yapıldığından şüphe yok. Yıldıray Oğur, Balyoz Sidlerini dinledim. O ses kayıtlarında dinlediğimiz şeyin suç olduğunu anlamak için kriminal laboratuvara ihtiyaç yoktu. Bir çift kulağa sahip olmak yeterliydi. Rasim Ozan Kütahyalı, aslında TSK içine sızmış bir junta yok, juntalaşmış bir TSK var. TSK'da her yer junta. Nagihan Alçı, dijital veriler olmasa da Balyoz darbe hazırlığıdır. Engin Ardıç, darbe falan yokmuş diyorlar çünkü biz eşeğiz. Bunlar nelerine güveniyor da göz göre göre postalcılığı sürdürüyor yahu. Emre Aköz, Bazı arkadaşlar plan hazırlayan askerleri kastederek deli mi bunlar diye sormuştu. Ben de bunlar deli filan değil, vicdansız katiller demiştim. Az bile söylemişim. Mehmet Barlas, balyoz mimarlarının kendilerini Türkiye'de değil Pakistan'da, Afganistan'da zannettikleri ihtimali kuvvetlidir. Ahmet Kekeç, darbe yer altına gizlenmiş silahlarla yapılacaktı. Mustafa Karaalioğlu, 2003'te, 2006'da, 2007'de, 2008'de yönetime el koymayı amaçladıklarını biliyoruz. Abdülkadir Selvi, Engin Alan'ın bulaşmadığı darbe planı kalmamış. Başbakan geldiğinde ayağa kalkmamıştı, darbedicilik gözünü bürümüş. Elif Çakır, asker tamam, şimdi geç kalınmadan darbelerin içinde yer alan İstanbul sermayesi ve gazeteciler yargı önüne çıkarılmalı. Şahin Alpay, ortaya konan deliller yeterince güçlü, kuşkum yok. Eser Karakaş, darbe girişimi olmadığına kimse beni inandıramaz. Alper Görmüş, balyoz davasının en önemli delilleri olan 11 nolu CD, 5 nolu hard disk, darbecilerin özbeöz malıdır. Sedat Ergin'in korkusu, sadece onlar da değil, solcu, demokrat geçinen bugünün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin bile bir dönem askerin balyozda nasıl suçlu olduğunu anlatmaya çalıştı ki Yalçın Küçük bu sebeple Sedat'ı çok eleştirdi. Aslında yakından tanıdığım Sedat Ergin bu yapılanın kumpas olduğunu söylüyor ve özel konuşmalarımızda isyan ederek bunu ortaya koyuyordu ama ne hikmetse iş yazıya geldiğinde denge gözetiyordu. Hiç unutmam, bir gün Oktay Ekşi, Hürriyet'te Ergenekon savcılarının beni dinlediğini somut verilerle ortaya koyarak yazmıştı. O gün Sedat Ergin aradı. Sebo, bunları mahkemeye versene. Sedat, kimi kime şikayet edeceksin söylesene. O dönem yazı yazdığım Yeniçay gazetesinde Sedat'ın mahkemeye ver teklifiyle benim verdiğim cevabı dillendirip Adalet Kurumu'nun nasıl iyi diş edildiğini belirttim. Sabah saatlerinde Sedat telaşla aradı. Yahu sohbetimizi niye yazdın? Yalan yanlış bir şey mi yazdım Sedat? Hayır ama adamlar şimdi bana düşman olacak. Yazıklar olsun sana Sedat. İnsanlar Silivri'de zulüm görüyor. Senin düşündüğün şeye bak. Sedat'ın yanı sıra Fikret Bila gibiler de aynı şeyi yaptılar. Hele hele 28 Şubat sürecinin medya mareşali Fatih Çekirge'nin Ergenekon zulmü hakkında bir satırlık bile eleştirisi yok. Hakan Aygün'ün yazıları. Peki ya Hakan Aygün? Hani şimdi CHP'nin patronajındaki Halk TV'nin genel yayın müdürü olan eleman. Aygün o süreçlerde sıkı bir FETÖ'cüydü ve kısa bir süre önce operasyona tabi tutulan Akın İpek'in en yakın arkadaşı ve kankasıydı. İsteyen arşivlerden görebilir. Hakan Aygün, FETÖ'cü Bugün gazetesinde yazardı ve Ergenekon operasyonunu alkışlıyordu. Dahası komplolarla tutuklanan mağdur kahramanlara hücumlarda bulunuyordu. Ama heyhat, Kemal Kılıçdaroğlu böyle birini CHP'nin televizyon kanalına genel müdür yaptı. Hakan Aygün yönettiği için Halk TV bugün FETÖ'cüler ile HDP'lilerin göz bebeği olan bir kanaldır. Tabii bütün bunlar tesadüf değil. Kemal Kılıçdaroğlu da Ergenekon balyoz sürecinde FETÖ ve AKP ile aynı saftaydı. Tabanın baskısından korkup mecbur kalmadıkça hiçbir zaman bu tertibe karşı meydan okur bir tutuma girmedi ki bu aslında kurucusu olduğu TESEV'in bağlı olduğu emperyal merkezin telkini sonucuydu. Kılıçdaroğlu'ndan Şamil'e destek. Bakın tam da o günlerde Ergenekon tertipleri bağlamında hayali iddialarla kitaplar yazan dönemin gazetecisi, şimdilerin AKP mebusu Şamil Tayyar'a yargıdan cezalar gelmeye başlayınca Kemal Kılıçdaroğlu Şamil'i aradı ve şunu söyledi. Yanındayız Şamil Bey. Oysa aynı Kılıçdaroğlu, sırf Aydınlık'ta yazdığım için eski dostum olmasına rağmen Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla iki defa hapis cezasına çarptırılan ve cezası son anda ertelenen bana geçmiş olsun bile demedi. Sadece bana mı? Bir kere olsun Silivri duruşmalarına katılmadığı gibi Oda TV kumpasının mahkemesini de izleme gereğini duymadı. Bahçeli ondan daha da beterdi. Yargının kesin beraat kararına rağmen bugün halen darbe teşebbüsü vardı diyebilen MHP'nin tweet müdürü, kendi partisinden milletvekili arkadaşı olan Engin Alan'ın bile tek bir duruşmasını izlemediği gibi milletvekillerine ambargo koyup Silivri'ye gidilmesini yasakladı. O dönemden Baki'ye, en büyük hayal kırıklıklarından biri de Jöleli olarak bilinen Yiğit Bulut'tur. Babası AP milletvekilliği olan Bulut, Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan'ın yeğeni Şule Bulut'la evliydi ki Şule Hanım eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızıdır. Yiğit Bulut'tan hop kardeşim. Yiğit Bulut eş avantajıyla Doğan grubunda itibar görüp yükseldi. Dahası bütün televizyon kanallarının gözdesi oldu. Bulut o dönem Vatan gazetesindeki köşesiyle pek çok televizyon kanalında istisnasız her gün AKP'yi yerden yere vuruyordu ki AKP hakkındaki kapatılma davasına ilişkin şöyle dedi. Devlet hükümete yeter dedi. Uçağın sahibi geldi geldi ve hop kardeşim deyiverdi. Yine Yiğit Bulut 14 Şubat 2008'de Vatan'daki bir yazısında şu uyarıda bulunuyordu. Sevgili dostlar, artık işin dozu kaçtı. Belki farkındasınız, belki değilsiniz ama sistem artık demokrasiden faşizme doğru kayıyor. Türkiye'nin içine girdiği yolu Hitler Almanya'sına benzetiyorum. Türkiye adına çok ama çok endişeliyim. Benim gibi ideolojik olmayan ortalama Türk vatandaşlarının gidecek başka yeri yok. İçine girdiğimiz yol, her kurumun başına ve kadrolarına bizden mantığıyla atama yapılması, her yeri kontrol edelim çabası, 1923'te döşenen raydan makas atlama denemeleri ve en vahimi bunları eleştiren basın mensuplarına ağız dolusu saldırılar hedefin net olduğunu gösteriyor. Sevgili dostlar, ülkemize sahip çıkalım, çok ama çok geç olmadan. Yalçın Küçük ile Şener'in kankası. Peki Yiğit Bulut'taki bu savrulmanın öyküsü mü? Birincisi tutuklanma korkusuydu. Yiğit Bulut ve Enis Berberoğlu'nun Mehmet Ağar'la gizlice buluştuklarına dair haberler çıkınca Bulut'un etekleri tutuştu. Sadece o adı değil, Yiğit Bulut'a Yalçın Küçük'ün evine niye sık sık gittiğine dair sorular sorulunca tansiyonu 18'e fırlamaya başladı. Bulut aslında o yıllarda Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan muhalefetin önderlerinden biri pozisyonundaydı. AKP dışındaki sağ cenahla yakın teması vardı. O yıllarda Abdülhatif Şener'in kurduğu partiye katılacağına dair söz vermişti ki bunu bana aktaran Abdülhatif Bey'dir. Sadece Şener'le değil, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'la da yakın samimiyet kurmuştu. Bulut, kime hain dedi. Bulut o günlerde uçağa atlayıp Trabzon, Akçaabat'a Profesör Haydar Baş'ın yanına gider ve elini öpüp karşısına oturur. Hocam, araştırdım, büyük potansiyele sahipsiniz. Partinize katılmak istiyorum ama bir şartım var. Nedir? AKP lider kadrolarını vatana ihanetten yargılayacağınız sözünü verin. Vatana ihanet eden babam bile olsa biz böyle bir yargılama hayır demeyiz. Bir dileğim daha var. Buyurun. Beni ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı yapın. Tamam gelin. Söz yapacağız. Peki bu ziyaret ve diyalog sonrasında ne mi oldu? Yiğit Bulut, Abdülhatif Şener'in de Haydar Baş'ın da partisine katılmadı. Tersine milletvekili adayı olmak için aynı gün hem CHP hem de MHP'yi ziyaret etti ama çevirdiği numaralar anlaşılınca iki parti lideri Bulut'u önemsemedi ve aday yapmadı. Yiğit Bulut'taki ikinci savrulma Doğan grubundaki konumuyla alakalıdır. Bulut, Aydın Doğan'a yandan yani hanım tarafından damat olunca kendini çok önemsedi ve veliaht pozlarına büründü. Dahası grup içinde o tür tutumlar takındı. Bundan rahatsız olan Ertuğrul Özkök, kızlarını örgütleyerek Aydın Bey'i tahrik etti ve sonuçta başarılı oldu. Enis'in Şemdinli hatırası. Yiğit Bulut, Özkök'ün manevralarıyla grup içinde gerilere düştü. Derken Bulut, Ertuğrul Özkök'ü açıktan savaş açtı ama Aydın Bey'in çocuklarından destek alan Özkök, Bulut'u alt ederek onu kovdurdu. İşte bu kuyruk acısı Yiğit Bulut'u Özkök ve Aydın Doğan'dan intikam adına Tayyip Erdoğan'a iten bir başka faktördü. Yiğit Bulut misali Enis Berberoğlu da Ergenekon süreci bağlamında üzerinde durulması gereken bir isimdir. Ergenekon soruşturmasında sanık olabilecek Berberoğlu, Yiğit Bulut misali kıvrak hamlelerle bırakın sanıklığı, AKP'lilerin desteğiyle Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldu. Berberoğlu, asker kökenli Ankara temsilcisi Metehan Demir'in, Egemen Bağış'la kurduğu çok yakın ilişki sayesinde durumu idare edip Hürriyet'in tepesinde 5 yıl oturabildi ki bir gün AKP'ye destek adına Şemdinli Dağları'nın tepesinde yapay çiçekli vazolarla huzur fotoğrafı çektirip manşet bile yapabilmişti. Evet, pek çok olay gibi Ergenekon ve balyoz tertipleri de herkes gibi gazeteciler için de turnusol kağıdı niteliğindeydi ve kimin ne olduğu kısa zamanda ortaya çıktı. Susan Başkomutan. Ergenekon ve balyoz süreçlerinin emperyal figürü Haham Tuncay'ın TRT tarafından nasıl baş tacı edildiği ve devletin namusu olan bir kuruma yani TSK'ya karşı kullanıldığı ortadadır. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı sıfatıyla başkomutan olan Abdullah Gül'ün değil o süreçte. Bugün de bu alçak ve kahpe operasyonu eleştirmemesi ve ısrarla susması üzerinde durulması gereken bir başka garabettir. Peki bugün gelinen nokta mı? Eğer Fethullah ile Tayyip kişisel hırslarına yenik düşmeseydi, dram ya da facia hala devam ediyor olacaktı. Ne zaman ki Fethullah ile Tayyip benlik kavgasına girdi, o gün Türkiye'nin üzerindeki kara bulutlar kısmen de olsa dağılmaya başladı. FETÖ'nün Erdoğan'ı hasta yatağında kurduğu Hakan Fidan komplosu, her şeyin tersi yüz olmasını sağladı ki bunun adı ilahi adaletin tecellisiydi. FETÖ, Tayyip kavgasının perde arkası. FETÖ, Hakan Fidan'ı tutuklayabilseydi, Tayyip Erdoğan tasfiye edilecekti. Peki FETÖ'nün bu tutumunda neler mi rol oynadı? Birincisi FETÖ, Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'dan MİT'i istedi ve hayır cevabı aldı. Peşi sıra İsrail faktörü önemli. Zira Museviler son dönem Erdoğan'dan şikayetçiydi. Onu tasfiye edip yola Abdullah Gül'le devam etmek istiyorlardı. Bu sebeple de Mossad'ın acentası FETÖ devreye sokulmuştu. Abdullah Gül ise bu operasyonda izleyici olarak vardı. Keza İstanbul sermayesi ve egemen medya Pensilvanya'ya defalarca elçi gönderip Erdoğan'a karşı beraber mücadele teklif etmiş ve nihayetinde Fethullah Gülen'i ikna etmişti. Tayyip Erdoğan kendisine yapılan Hakan Fidan ambalajlı suikaste rağmen hesaplaşmayı erteledi. Çünkü eşikte 3 önemli seçim vardı. FETÖ ise baskın basanındır diyerek seçim öncesi 17 Aralık operasyonunu yaptı. Evet, yapılan o operasyonda yolsuzluk kesinlikle vardı. Ama olayın özü hırsızlığın kullanılıp FETÖ'nün darbe gerçekleştirmek istemesiydi. Tayyip Erdoğan hukuk şu bu demeyerek bu vartayı atlattı ve seçime ulaştı. Ele geçirilen gazeteler. Erdoğan, yetersiz Kılıçdaroğlu ve Bahçeli sayesinde belediye seçimlerinde birinci olması yetmemiş gibi 152 ile Cumhurbaşkanı seçildi ki o seçimde muhalefetin Ekmelettin İhsanoğlu tercihi tam bir fiyaskoydu. AKP ve Tayyip Erdoğan döneminin medya anlayışı Saddam'ın Irak'ını çağrıştırıyordu. Bırakın hukuk ve kanun, ahlak bile artık tedavülden kaldırılmıştı. Geçerli tek olgu güç ya da korkuydu. Medya yapılanması şöyleydi. Biçimlendirilenler ve boyun eğdirilenler. Biçimlendirilenler Sabah ATV'nin yanı sıra Yeni Şafak, Akit, Türkiye, Star ve Akşam gazeteleriyle holdinglerin televizyonlarıydı. Akşam, Show TV ve Skytürk televizyonu ile beraber Kara Mehmet grubundan alınıp TMSF'ye devredildi. Akabinde Show TV Ciner grubuna, Akşam ile Skytürk ise Ethem Sancak'a verildi. Ethem Sancak, Kara Mehmet grubunun medyasına ilaveten Star gazetesi ile Kanal 24'ü de bünyesine kattı. Sancak yukarıda aktardığımız gibi Tayyip Erdoğan'a aşık bir patron. Turgay Ciner teslim. Peki Ferit Şahenk ile Turgay Ciner mi? Onların böyle bir manevi aşkı yok. Sadece holdinglerinin çıkarı için Tayyip ne derse onu yapıyorlar. Turgay Ciner'in Erdoğan'ın talepleri yerine gelsin diye Alo Fatih olayıyla bilinen Fatih Sarıcı medyasında patron vekili yaptığı biliniyor. Ciner aslında Beykoz konaklarının adamıdır. İkinci evliliğini Hüsamettin Özkan'ın kızıyla yapmıştır. Mesut ve Turgut Yılmaz ile Mehmet Ağar bir dönem en yakınlarıydılar. İşlerinin büyük kısmı devletledir. Madencilik yapar ve ürettiği enerjiyi devlete satar. Kararlı bir siyasi iktidar istese Ciner'i bir günde batırabilir. Dolayısıyla Turgay Ciner medyası her gelen iktidara eğilmek zorundadır. Aslında onun medyaya girmesi devlette iş gördürmek amaçlıdır. Sadece Habertürk TV ile gazetesini her yıl 25 milyon dolar sübvanse eder. Şovu alması bile iktidara yaranmak içindir. Ciner Medya grubunda bütün kilit adamlar AKP'den yapılır. Onu nasıl programa çağırırsın? İstenmeyen yazar ve yorumcu anında kapıya konur ki mesela Yaşar Nuri Öztürk bu örneklerden biridir. AKP, Habertürk'e yani Ciner Medya grubuna o kadar hakimdir ki programa katılacak konuklara bile müdahale eder. Hiç unutmam bir gün Didem Arslan Yılmaz beni Habertürk'teki programına davet edip İstanbul'a çağırmıştı. Ankara'dan katılayım talebime rağmen Didem Hanım beni ikna etti ve uçak biletlerimi ayarlayıp otelde yerimi ayırttı. Program fragmanları dönmeye başlayınca AKP'nin Habertürk'e atadığı Yiğit Bulut'tan Didem Arslan Yılmaz'a anında ultimatum gitti. Sabahattin Önkübar militan bir AKP karşıtı. Onu programa nasıl davet edersin? Bizi kovdurmak mı istiyorsun? Didem Hanım aradığı ve özür dileyerek uçak ve otel rezervasyonlarını iptal etti. Eski AKP Ağrı Milletvekili Yaşar Er Yılmaz'ın eniştesi Avukat Kenan Tekdal, Ciner'in holdinginin bütünündeki vekilidir. Hülasa Ciner gönüllü olarak değil, zorunlu olarak AKP'nin emrindedir ve kıpırdayacak durumu yoktur. Şahenk ve NTV. NTV ve Star TV'nin sahibi Ferit Şahenk'e gelince, eşi ABD'li olan Ferit Şahenk de Turgay Ciner misali kişisel olarak muhafazakar değil ama Tayyip Erdoğan'a çok yakın. Öyle ki NTV gibi prestijli bir haber kanalı o yakınlık sebebiyle işlevsiz hale getirildi. Çiğdem Anat, Banu Güven ve Mirgün Cabas gibi AKP'nin sıcak bakmadığı pek çok isimle yollar ayrıldı. Ferit Şahenk'i AKP'ye mahkum eden de devletle iş yapmasıdır. 28 Nisan 2011'de köşemde şunları yazdım. İstanbul Boğazı'nın altından geçen malum bir proje var. Adı Marmaray. Temeli AKP öncesinde atıldı. Bu proje ile İstanbul'un iki yakası rayla bağlanmış olacaktı. Marmaray'ın denizaltı kısmı bitti. Yani AKP öncesi hükümetin attığı adım tamamlandı. Ancak proje atıl hale geldi. Yani Boğaz'ın altındaki o tüp geçiş çürüyecek. Nasıl mı? Marmaray'ın karasal devamı yapılmayarak. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Bugün çılgın proje hikayelerini üfüren ve yeni şehirlerden bahseden AKP ve lideri Erdoğan, Marmaray'ın karasal ray ve istasyonlarını kurmayı beceremedi. Dikkatinize sunuyorum, denizin altı tamam, üstü tamam değil. AKP öncesi hükümet Boğaz'ı dipten geçti. Tayyip Karada boğuldu. Yok işte bu projenin karasal bağlantıları yok. Nasıl olur demeyin, beceremediler. Bağlantı için bir ihale yaptılar. Fransızlarla NTV'nin patronu olan Ferit Şahenk'in doğuşuna verdiler. Sonuçtan bir piyasko. Büyük paralar ödendi, yapılan hiçbir şey yok. AKP iktidarı uzun bir bekleyişten sonra bu ihaleyi iptal etti. Sadece para gitmedi. Proje de askıya alındı ve üzerinden 10 küsur ay geçmesine rağmen hala yeni bir ihale yok. Evet, denizin altı tamam. Üstü amiyane tabiriyle şişhane. Diyeceksiniz ki o tüp o zaman denizin dibine neden monte edildi? Çürüsün diye herhalde. Nasıl olur demeyin. Oluyor işte. 11. ayrımın sonu, sayfa 164.